Sonra diyor İslam'ı bir gömlek gibi üzerinden atar. Bak hiçbir faydası yok. Ne zamandan sonra? Alıp kılıcı komşunu şirkliğe tanıdı diyor. Devam ediyor. Şirkliğe tanıdır mı? Tanıdılen mi? Buna daha yakın. Şirkle suçlayan bu şirke daha yakındır diyorlar Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu boşa söylenmiş bir söz değil. Yani komşusunu kılıçla Kur'an okuduktan sonra itham eden adam boşa itham etmiyor. Ortada bir vaka var demektir. Ama bunu yaptığı zaman da yani kendi haddini aştığı zaman da esas tehlike kendisi düşüyor. Sonra ikinci vaka. Bak üç şey sayıyor. Üç şeyden korkar diyor. İkinci vaka bu emirlikler var ya. Buna dikkat çekiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bana itaat Resul'e itaattir. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Bana itaat eden Allah'a ve Resul'e itaat etmiş olur diyen kimsedir diyor. Bilakis o yalancıdır diyor. İtaat ancak Allah ve Resul'e olur diyor. Mezhepler olarak alın bunu, cemaatler olarak alın, emirlikler olarak alın. Bu tehlike. Yani Allah Resul'ünden başka mutlak itaate birisini kondurmaktır bu ikinci madde. Üçüncü madde. Üçüncü en çok korktuğu şey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın. Söylentilerin peşine giden kimsedir. Bir söylentiden kurtarır kendisini, diğer bir söylentiye düşer. Yani birinden kurtulmuş olması daha iyi bir yere gittiğinden değil. Başka bir söylentiye. Yani dinde burada ahduse kelimesi geçer. Dinde hüccet olmayan söylentiler bunlar. Din adına söylentilerdir. Birinden kurtulur diğerine, birinden kurtulur diğerine, birinden kurtulur diğerine düşer diyor. Yani birinden kurtulduğunda diğerine ders alarak şey yapmaz. Birinden kurtarsa bu sefer başka bir söylentiye uyar. Delillere değil. Zanna dayalı söylentilere. Ta ki diyor, Beccar çıktığında diyor gözü kapalı ona tabi oluverir diyor. Başka bir hadise baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Deccal'ın haricilerin arasından çıkacağını söylüyor. Garip değil mi? Yani Deccal demek ki haricilerine davet ediyorsa bu davetle ortaya çıkacak. Ya şu hadise bir bakın ya. Ya bu tabloyu çiziyor. Yani ümmetin gayret keştiklerinde eğer delilden uzak hareket ederlerse, yani menhec olarak kendilerine hakkın menhecini belirlemezlerse nasıl sapıklıklara düşeceğini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok net bir şekilde koyuyor ortaya. Deccal'in safında savaşıncaya kadar. Yani nasıl bir kademe izliyor bu insan? Yani Allah için başladığı bu davette Allah'ın düşmanının safını savununcaya kadar gidiyor bu. Vaka böyle. Yani bizim toplumumuzun vakası da böyle. Bize ait olmayan itikatları Müslümanların diliyle, Müslümanların eliyle savundurtuyorlar. Yani şeytan, en geri planda şeytanı koyuyoruz burada. Şeytan yaptırıyor bunu. Geçen gün işte o Sincan'da bahsettiğimiz yerde o zaman diyor kim kafir diyor, kimle cihad edeceğiz diyor. Yani kafirden bol bir şey mi yok? Bak Amerika kafir, Fransa kafir, İngiltere kafir, kafir mi arıyorsunuz? Diyor Esed kafir değil, Hüsnü Mübarek kafir değil, Atatürk kafir değil. Yani kafir değil derken onu kastettiği biz diyoruz ki bunlar ki nifak küfrüdür. Allah kanında elbette kafir. Ama bizim hukukumuz var ya, Allah Azze ve Celle münafığa hukukunu ayrı belirlemiş. Aleni olarak İslam'ı terk edip İslam'dan başka bir dine kendisini nispet edene karşı hukukunu ayrı belirlemiş. Sen bu hukukta durmuyorsun. Şimdi yani tevhid meselesini o yüzden diyorum. Başlıkta tevhide davet edenler tevhidi iyi anlasalar. Mesela düşünün. Abdullah bin Ubey bin Selul'ün sözü. Zelil olanı aziz olan Medine'den çıkaracak sözü. Tevhide uygun bir söz mü? Tevhidin hangi yani uluhiyet, isim sıfat, rububiyet diye sınıflanan cüzlerinde hangi cüzüyle alakalı bir şey bu?
Uluhiyet.
Yani doğrudan uluhiyet diyemezsin. Rububiyet de diyemezsin. İsim sıfat da diyemezsin. Yani bize bu üç taksimle anlatılan, eksik anlatılan bu tevhid sınıflandırmasında Abdullah bin Ubey bin Selul'ün durumunu hangi safhaya koyacaksın? Hangi tevhid cüzüne muhalefettir?
Uluhiyet değil mi hocam? Orada amel var sonuçta Allah için. Allah Resulü Aleyhisselam yaptığı amel Allah için de orada.
Nasıl yani?
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme söylemiyor mu Allah'ta yani?
Sonra. Allah Resulü için söylüyor. Zelil olan dediğim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Allah Azze ve Celle'nin hukukuyla alakalı bir mesele mi bu?
İttiba tevhidiyle alakalı.
Yani mesele ittiba tevhidi. İttiba tevhidinde tevhidin şartı, bu tevhidin şartı nedir? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu vahiy doğrultusunda ümmeti için çizdiği yolun dışına çıkamaz. İttiba tevhidinde münafıklara karşı tavrını da böyle çizmiş şeriat. Mesela siz şunu düşünebiliyor musunuz? Bu sözün muhatapları sahabeler değildi. Allah Resulü sahabelerine bildirdi ama sahabeler o sözün muhatabı hiç olmadılar hayatlarında. Size karşı kayırmacılık yapıldığında, yani zalim yöneticiler geldiğinde sırtına vurup zulmetse bile dinle ve itaat et. Hangi sahabe bununla muhatap oldu? Doğru dürüst muhatap olmadılar. Asıl zalimlere, ondan çok sonraları, işte Abbasiler döneminde, Emeviler döneminde, daha sonrakilerde Osmanlılar, Selçuklar, şunlar bunlar. Sonrakilerdeki bu hissiyat daha fazla. Yani sahabeler doğrudan muhatapları değildi bu söz. Ama nakilleriydi. Bu fitneyle sonrakiler karşılaştı. Şimdi onunla karşılaşan kimseler olarak bizler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği şeyi söylüyoruz biz. Yani sınırında dur. O sana sırtına vurup zulmetse bile, ya zulme muhatap kalıyorsun kardeşim, hangi fıtrat kolay kolay kabullenir bunu? Zulme uğradıysan hemen bir isyan varlık vardır insanın tabiatında. Zulüm vardır. Bu zulmü şeriat senin engellemeni istiyor. Sabret diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani ne itaat et? Bak iki yönlü bir denge. İtaat de etmeyeceksin. Yani oy kullanmaya karşı çıkıyoruz ya şimdi mesela. Oy kullanmaya karşı çıkıyoruz ama tekbir de etmiyoruz. Veya oy kullananın savunanları sırf bu fiili tekbir etmelerinden dolayı bu sarrafa geçip de işte neredeyse demokrasiyi savunur bir hale gelmeleri gibi bir dengesizlikten de bir alıkoyma var. İtaat ederseniz gidersiniz. Karşı çıkarsanız yani kalpten reddederseniz kendinizi korumaya alırsınız. Onların münkerlerini münker olarak görürseniz diyor. O bendendir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İsa Aleyhisselam'ın ashabı gibi yaptım. Yine Muaz bin Cebel'den gelen diğer bir hadis. Siz diyor İsa Aleyhisselam'ın ashabının yaptığı gibi yapın. Bak Allah Resulü sahabelerine söylüyor bunu. Ama onlar hayatlarında bununla karşılaşmadılar. Belki biz bu asrın insanları olarak biz muhatabız. Onlar testereyle biçildiler de sabrettiler. Böyle bir şeyle muhatapsın. Zulme uğruyorsun ama sabredeceksin.
Ya bu sen kılıcını parlatma. Bırak senin günahını da kendi günahını bırakır.
Söylemesi ne kadar basit. Ama bir de karşılaş o zulümle.
Yani bir Ebu Zer yani.
Yani. Bir de bununla karşılaştığını düşün yani. Taraftar olmayacaksın zulümlerine. Karşı çıkacaksın yani reddedeceksin. İtaat etmeyeceksin yani. Kaptırmayacaksın kendini. Ama isyan etmeyeceksin. Şunu iyi bilin ki diyor Allah'a itaat üzere ölmek. Bakın bize reçete bu. Allah'a itaat üzere ölmek isyan ederek yaşamaktan hayırlıdır. Bizim hayat ölçümüz, hayat felsefemiz, bize Allah Resulü'nün öğrettiği anlayış bu. Yani bizim bakış açımız bu. Çünkü biz ahirete iman eden kimseleriz. Ahirete iman eden kimseleriz. Diğer taraftan dünyadaki saadetimiz de buna bağlı. Hiç yaratan bilmez mi? Yaratan Resulünü bir vahiyle gönderiyor. Bilmeyen bir kimse değil Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah Resulü bu sözü söylerken ümmetinin işte ümmeti hakkında haşa kumar oynamıyor. Bir böyle deneyin demiyor yani. Vahiy bu. Böyle yapacaksınız. Çözüm burada. Böyle yapmadı ümmet. Hissi hareket etti. Ne yaptı? Esed zulmü mü yapıyordu veya Saddam? Ortaya çıkan bir zulme bak. Zulüm mü ortadan kalktı? Allah'ın indirdiği hükümler mi işlemeye başladı aramızda? Bu mümkün değil. Yani biraz basiretle bakan için bu zaten mümkün değil. Çünkü Esed başka türlü göstere göstere Allah'ın indirinden başkasıyla hükmediyorsa biz toplum olarak zaten Allah'ın indirinden başkasını sahiplenmiş durumdayız.
Yani isyan ederken Allah'ın indirdiğini yaşamak için mi isyan ettiniz? Onu da sormak lazım.
Mesela Arap Baharı diye başlayan hareket Allah'ın tahtına isyandan başladı.
Ne kadar Allah için oldu değil mi?
Allah'a isyan ile başladı. Yani Allah'ın tahsiline rıza göstermiş adam kendini yakıyor. Zulüm yok muydu? Yani Allah'ın indirdiğinden başlasa hükmetme, zulüm veya buna benzer şeyler yok muydu öncesinde? Çok önceleri vardı ama ne zaman ki ekmeği ikiye bölündü, azaldı, kemer sıkmak zorunda kaldı, o zaman insanlar isyan etti. Bu işin başka bir boyutu. Yani sosyolojik, psikolojik, insanların yapılarıyla ilgili boyut. Fakat biz şeriat nazarından baktığımız zaman şeriatın kurallarını mesela yine sitede yazdım ben bu hususu. Tamam, devlet başörtüsünü yasaklıyor. Kendi kademelerinde, devlet dairelerinde, okullarda vesaire vesaire. Bu devletin bir zulmü. Bizim asıl çektiğimiz zulüm devletin zulmü değil. Müslümanların İslam'a zulmü. Devlet bu kadar yasaklıyor. Peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam açıkça lanet ettiği halde, herkesin okuduğu Sahih-i Müslim'de, herkesin elinde bulunan Sahih-i Müslim'de hakkında hadis olduğu halde, giyinmiş çıplaklar, deve örgücü gibi örtünenler, bu olmasına rağmen tesettürlü kimseleri deve örgücü gibi örtünmeye iten sebep ne? Devlet mi zorladı?
Evet.
Bir de yani, onu yasallaştırıyorlar.
Yasallaştırdığı zaman da onu yasallaştırıyor. Çarşafı değil. Değil yani. İslam'ın emrini değil zaten.
Başörtüsünü.
Şimdi ne oldu? Bu yüzden işte mesela Tayyip ölürken de bu yüzden ölüyor. Çünkü İslam'ın emrini meşrulaştırdı diyerek, önünü açtı diye. Hayır, İslam'ın emri değil. Kırpılmış İslam'ın önünü açtı Tayyip.
Kendilerini kandırdı.
Diğerine aşırılık diyor. Yani CHP nasıl diyorsa bu da aynısını söylüyor. Ne fark etti şimdi? Yani biz öz eleştiriyi kendimize yapıp Allah'ın dinine samimiyetle dönmediğimiz sürece Allah bu zilleti kaldırmayacak. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam farklı yerlerde yine bunda işledik. Dininize dönceye kadar bu zilleti sizden kaldırmaz diyor. Başka yerlerde aramaya gerek yok. Yani denenme yanılmalar ancak ümmetin kan kaybetmesine sebebiyet veriyor. Şimdi şu dökülen kanlara bakın. İnan bu ümmetin böylesine Allah yolunda savaşacak, çarpışacak potansiyeli varsa eğer hak üzerinde olsaydık dünya yerinden oynardı be. Ama garip ki bu insanlar Allah için gerçekten sahih dava için şu mücadele verirse onda birini buna göstermiyorlar. Mesela diyor ki topluma ters düşersin diyor. Müslüman söylüyor bunu maalesef. Sen bu sünnetini yerine getirsen topluma ters düşersin. Vaka şu hale geldi. Mesela insanlar hani oruç tutuyor. Ama namaz kılmıyor. Niye oruç tutuyor bu insan? Toplumda kanama vesilesi olmasın diye. Çünkü oruç tutmayan adam gavur görüyor bu toplum.
Namaz kılmıyor.
Allah ise namaz kılmayan gavur görüyor. Allah'ın ne gördüğü önemli değil. İnsanlar ama toplum beni tekfir ediyorsa oruç tutmadığım için. Mesela oruç tutmayan birisini tekfir etse.
Belki de kimse bir şeyden bilecek.
Yani fiili olarak yapılıyor bu zaten. Namaz kılmıyorum işte. Olabilir tembellikten olabilir. Yani Allah affeder ileride başlar. Oruç tutmuyormuş. Aa vay yavur vay. Şimdi bakın tepkilerimiz Allah için değil. Toplumun değer yargılarına göre. Hani tevhid din tamamen Allah için oluncaya kadar mücadeleydi. Din tamamen Allah için oluncaya kadar mücadele ise benim Esed'den önce şu kafadaki insanlarla bir çarpışmam lazım. Bu da kan dökmekle değil. Hüccet çarpışmaz. Allah Azze ve Celle o yüzden ne diyor? Bu Kur'an ile cihat ver diyor.
Bu Kur'an ile?
Cihat ver. Mücadele ver. Ha. Kaf suresinin son ayeti. Bu Kur'an ile yani insanlara bu Kur'an cihadıyla mücadele et. İlk cihat bu. İlk önce Kur'an'ı benimseyen insanların gerçekten şu iman ettikleri kitaba bir bakmaları gerekiyor. Safında izledikleri sünnete bir bakmaları gerekiyor. Bunu yaptıkları zaman çoğu kimse bu vakayı teşhis etse bile mesela Türkiye'de selefilik davasında önder olan, hatip olan kimseler vakayı teşhis etseler bile dişe dokunucu işi yapmıyorlar. Neden? Çünkü bu insanların yapısını çok iyi biliyorlar. bu insanlar derhal kaçacaklar, uzaklaşacaklar. Hakikat hayatımıza yansımadığı halde en azından taraftarlığı var ya, bu namına devam edelim. Mesela bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dinin zıttına bir şeydir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zor neydi? İbrahim'in dini diyemez miydi? İbrahim'in dini dese, yani İbrahim'in dini taraftarlığı etrafında insanları birleştirmeyi amaçlasa kimse karşı çıkmaz. Hatta Yahudiler ve Hristiyanlar da İbrahim'in dini diyor değil mi? Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ayrıcı bir şey getiriyor. Batıl olanı terk etmek. Batıl olanla mücadele etmek. Hakkı fasta bima tu'meru ve a'ridanil müşrikin. Hicr suresinin son ayetlerinde. Hakkı çatlat. Emrolunduğun şeyi çatlat ve müşriklerden yüz çevir. Yani net bir çizgiyle hareket et. Hud suresi 6. ayet. Festakim kema umirte. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Emrolunmadığın gibi değil, zannettiğin gibi değil. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam serbest değil. Davranışlarında serbest değil yani. Ve karşıya çıkan tabloya bir bak. Hatta bütün peygamberlerin tablosuna bak. Peygamberlerin davetine bir bak. Dışarıdan bak. Bir an için şöyle dışarıdan, mesela Nuh Aleyhisselam'dan itibaren başlayalım. Bu peygamberleri niye davet etmiş? Onun davetine muhatap olan insanlar gözünden bakalım bir an için. Günümüzün üslubuyla. Nuh Aleyhisselam kim? İşte bir şeylere çağırıyor. Herkesin, yani biz öyle bir toplumdayız ki herkes bunak diyor. Nuh Aleyhisselam'ın yanında da 3-5 kişi var. Nuh Aleyhisselam böyle birisi. Ama bu 950 sene yılmadan davet ediyor. Ben dışarıda kaldığım zaman benim gerekçelerime bir bakın. Allah benim gerekçelerimi mazur saydı mı? Toplumun bunak dediği, ne yaptığını bilmiyor, işte neymiş? Tufan gelecekmiş de bu da gemi yapıyor, güya kurtulacak. Benim toplum, o toplumdan bakış açım bu. Yanındaki var 2-3 kişi. Önemsiz. Ayak takımı. Sonra Salih Aleyhisselam. Ya ne kadar aşırı ya, bir deve. Ne olacak ki bir develerin? Allah'ın deveye mi ihtiyacı var? Veya Musa Aleyhisselam. Daha konuşmayı bilmiyor, kekeme. İki lafı bir araya getiremiyor. Şuayb Aleyhisselam, bu da aşırı temiz kalmak isteyenlerde. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, daha okuma yazma bilmeyen ümmi. Hristiyanların, Yahudilerin gözüyle bakalım şimdi bak. Ümmi, yemeği eliyle yiyen, kul gibi yiyip oturan, köle gibi, kölelerle aynı sofraya oturan, hiç prensip sahibi değil. Yani haiz bezlerin atıldığı bir kuyudan abdest almaya kalkan, devenin sidiğinin içilmesini emreden birisi. Günümüzün insanı aynı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı aynı kafayla inkar ediyor ama Müslümanım diyor. Ben böyle işte pisliği emreden bir peygambere iman edemem diyor. Benim peygamberim böyle bir şey emretmez diyor. Bak kendisinden bir ölçü koydu, peygamberi bu safta değerlendirdi. Bizim bakış açımız bu. Dolayısıyla peygamberden gelenler işte bu gerilmiş, üslup diye gerilmiş, etrafımızı çevrelemiş, duvara takılıp dönüyor bu sünnetler. Biz Müslümanız diyoruz ve bizde Müslümanlığı, hatta selefiliği insanlar kabul ediyor. Yaşamaya kalkınca ya böyle selefilik mi olur, aşırılık şudur, budur falan filan oluyor. İşte burada gerçekten Allah'a iman eden züht, mesela Hasan el-Basri'nin züht tanımında tercih etti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi şu söz, Allah Resulü açıklıyor bunu, zühtü açıklarken. Allah katında olana insanların elindekinden daha fazla itimat etmektir. Biz eğer iman eden kimselersek, Allah'ın cehennemi var, cenneti var ve bunlar insanların azabıyla da nimetiyle de kıyaslanamayacak şeyler. Biz ahiret hayatına iman etmiş kimseleriz. Sonra bu dünya hayatımızın imtihandan ibaret olduğunu dilimizle ifade ediyoruz. Sonra fiillerimize ispat meydanındayız. İmtihan bu. Bu imtihanı kaçırdığın zaman, yani imtihan olma esasını kaçırdığın zaman nerede taviz var? Müslüman bu tavizlerin peşinde gidiyor. Ya bunu yapmasan da olur. Sanki Dünya imtihan yurdu değil de ahiret imtihan yurdu. Yani Allah'a itaat edeceği, peygambere ittiba edeceği alan sanki ahiretteymiş gibi. Dünyada yaptıkların sebebiyle kazanacaksın ahirettekileri. Dünyada feda ettiklerin sebebiyle ahirettekileri kazanacaksın. Ama bizim dünyada feda ettiğimiz ahiret oluyor maalesef. Ne için? Dünyada rahat yaşayabilmek için. Etrafımızda daha güzel geçinebilmek için. Bazı nimetlerden mahrum olmamak için, bazı rahatlardan mahrum olmamak için. Öyle ki, yani düzgün zeminler üzerine imanın oturtulmaması, konulmaması ve ittiba tevhidinin bu imanı şekillendirmemesi sebebiyle cihadımız bile cihad olmaktan çıkıyor. Aslında cihadımız cihadı, hakiki cihadı baltalayan bir unsur. O yüzden diyorum, bugün bu gençlerimizi, Allah yolunda canını feda edecek bu gençlerimizin kanını böyle bir alanda döktürmek emperyalistlerin ekmeğine yağ süren bir şey. Bakın, dini hakkında bir şeyler öğrenen, bunun için gayret eden bu gençler, tevhid namına bir şeyler öğrenmiş de savaşıyorlar burada. Fakat bu gençler burada heba ediliyor, asla kazanamayacaklar bir savaşta heba ediliyor. Çünkü akide doğru olmazsa asıl donanım budur. Bu doğru olmazsa asla kazanamayacaklar, Allah'ın yardımını alamayacaklar. Bunlar Allah'ın dinine yardım etmediler. Bu kaybedilince geriye ne kalıyor? Fiziki gücü olmayan, hatta söylese bile fiziki gücü olmayan Müslümanlar topluluğu. Emperyalizm çarkları altında ezilmeye mahkum Müslümanlar topluluğu. Çünkü gençlerimizi hep kaybettik. Irak'ta cihad adı altında gençler feda ediliyor. Dünyanın her tarafından insanlar cihad diye gidiyor ama oraya Kürt devletini kuruyor, Şia devletini kuruyor veya demokrasi devletini kuruyor. Bosna'da olduğu gibi. Allah'ın indirdiği hakim olmuyor. Allah'ın indirdiğinden başkası hakim olması için Müslüman gençlerin kanları telef ediliyor. Burayı, bu vakayı böyle görmesine rağmen cihad diye yönlendirir de haindir, cihada hiyanet etmektedir. İbn-i Teymiye Rahimullah, Moğollara karşı cihatta, biliyorsunuz yani tasavvuf ekolleri hakim İbn-i Teymiye'nin yaşadığı asırda. Şirk var toplum içerisinde. Bunlarla ona karşı cihada kalkıyor İbn-i Teymiye. Hani bazılar bugün tekfir ediyor ya, İbn-i Teymiye o insanlarla Moğollara karşı cihada kalkıyor. Sonra kazanamıyor tabii ki. Kazanamamasının sebebi bunlar tekfir etmemesi değil. Sonra tebliğ ediyor. Bakıyor ki biz diyor, düşman karşısındaki yenilgimizin sebebi Allah'ın dinine sarılmamamız, Allah'ın dinine destek olmamamız. Yani Allah'ın yardımını sağlayan unsurların bizim aramızda mevcut olmayışı. Biz diyor kafirlerin, düşmanların karşısına çıkmadan önce bu kusurları gidermeye çalıştık. Kabirlerden yardım istemeyi yasakladık, şu oldu bu oldu. Ancak bundan sonradır ki düşmanlarımıza galip geldik diyor. Yani bu toplumu ayaklandıracak şey zulümse Allah Resulü sabretmeyi emrediyor. Seni kazandıracak şey bu. Sabretmek demek boş oturmak manasında değil tabii ki. Diğer cihada devam, tebliğ cihadına devam. Fiili olarak mesela Allah yolunda atını mı süremiyorsun? Kılıcını mı sallayamıyorsun? Bu fedakarlığını şu davet cihadında yap. Atın yemlerini, arabanın benzinini mi harcayamıyorsun? Şu davet cihadında yap bunu. Gözüne uyku mu girmiyor? Şu Müslümanların derdi için girmesin. Yani dinin gayelerinin Müslümanlar tarafından benimsenmemesi sebebiyle, sahte gayeler, sahte hedefler oluşturulması sebebiyle, bizim uykusuzluğumuz bunlar sebebiyle olmalı. Yani sabret demek, işte rahat otur, yan gel keyfine bak manasında değil kesinlikle. Bilakis bu müşkülatı gidermek için işte sabredeceksin. Öbür türlü gaza gelmeyeceksin, galyana gelmeyeceksin ama razı da olmayacaksın. Doğru yolu, doğru metodu yani dine dönüş yolunda, sahih dine dönüş yolunda ne yapılması gerekiyorsa Müslümanların bu yola kanalize edilmesi, bu yolda çalışması ve sebat etmeleri. Bizim bütün çabamız buna yönelik olmalı. Biz bunu başarırsak sayımızın azlığını da Allah hiç önemsemeyin diyor. Uhud savaşı hakkında ne nazil oluyor? bin nişanlı melekle Allah'ın size yardım etmesi yetmedi mi? Dilerse 5000 melekle de yardım eder. Daha fazlasıyla da yardım eder. Ama Uhud'u neden kaybettiler? Uhud'un kaybetme sebebi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine rağmen
İhtiyat etmiyor.
İşte ihtiyat etmiyor. Müslümanlara kazandıracak şey ittiba tevhididir. Kaybettirecek şey de ittiba şirkidir.
Bizim öncesinde verilen bir anlayış da yani bizi sınırlar sizin yani anlayacaksan da böyle anlaman lazım. Yani bir şeyleri bırakıp da yani binayı yıkık şey kötü köhne binanın üstüne kuruyoruz.
Şimdi bulanık bir suyun üzerine buradaki su az diye üstüne ne kadar temiz su eklersen ekle bulanık olarak çıkar. Onu bir dökmek gerekiyor.
Bütün anlayışı yıkmak lazım.
Format çekmek lazım. Format çekerken Ahmet'in, Mehmet'in görüşü için değil. Resul'ün getirdiği bu dine karşı tertemiz bir şekilde yönelmek.
Taraf olmak için dedi.
Zaten bu ahduse olayı o. Bir taraftarlıktan kurtulur, öbür bir taraftarlığa. Delilsiz sözlerin arkasına gitme yani. Yani söylediğin şey o. Yani. İşte hakkın mutasip olmak lazım. Kişilerin, şahısların, hakkın dışındaki şeylerin değil. Ondan sonra hakkın dışında kalan her şeyi sapıklık görmek. Allah Azze ve Celle'nin kitabındaki kanunu ister hoşumuza gitsin ister hoşumuza gitmesin. Biz bunu çok hoşumuza giderek söylemiyoruz. Hak bu mu? Yani kitap ve sünnet mi? Vahiy mi? Bu vahyi anlayan sahabelerin yolu mu? Allah'ın temize çektiği kimselerin yolu mu? Arkadaş gelin o zaman Allah'ın buyurduğu gibi hakkın dışında sapıklıktan başka ne var? Ya nasıl sapık dersin falanca zar filanca filanca bırak mı bu yoksallığı? Din yalnız Allah'ın olsun. Ben de buraya arz edeyim. Ben de bu hakkın dışındaysam buyurun bu sapıklık söylediğim benim de boynuma alın.
Hep şanslar konuşulduğu için belki de yani problem olur.
Yani sanki mecburmuşum gibi yani sen o şahsa gitmezsen bu sefer de Ebu Mazcı olacaksın. Hayır efendim. Allah Resulü var. Ebu Maz kim?
Alimlere güvenli.
Ya da Ebu Hanife'nin Şafii'nin malinin üzerinden gitmezsen
yani
işi yapamayacağım.
Mesela bu sarık veya başka bir şey. Aleykümselam. Dedim ya. İnsanlara tavsiye edebilmem için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bu delil sabit olunca benim önüm açıldı. Ben bunu tavsiye ettikten
hocam,
sonra.
Hocam hemen senelim mi?
Tamam.
Nereye senelim? Buraya oraya.
Fark etmez istersen buraya.
Yani hiç sorun değil.
Burası mı? Tamam. Bunu şey yaptıktan sonra da yani selefi cemaatler içerisinde sarı saran var mı yok? Bunu Ebu Maz söylüyor. O zaman sarı sarımlar ve muazzam. Yani insan herkesi kendi gibi zannedince başkasına o yaptayı buluyor. Ya bu Ebu Muaz'la ne alakası var bunun? Ama Ebu Muaz yani mesela şu iki secde arasında parmak işareti. Ebu Muaz tercüme etmiş. Bu hadisi. İşte bir de İbn-i Hüseyin'den İslam'a getirmiş. İsterse İbn-i Hüseyin'den getirsin. Ebu Muaz getirdi ya. Ebu Muaz. Daha da ileri boyunca. Şu imamların arkasından namaz kılmaları. İmamların kendisinin dolayı değil. Bidat unsurlar bulması sebebiyle. Devletlerden ayrı namaz kılmaları. Meşru oluşuyla ilgili. Yani şimdi de o bir hareket oluşuyla ilgili. Mesela belirler
var.
Ben bunu delillerle söyleyeyim zaten. Sonra Şeyhmuklu'nun tekrarını görüp Şeyhmuklu'nun tekrarına koyduğunu. Buna rağmen, bak referans Şeyhmuklu. Buna rağmen Ebu Maz tekrarcı.
Hazırlamaz.
Çünkü Diyanet'in arkasında cuma kılmıyor. Ayrı mescit yapıyorlar, ayrı kılıyorlar. Diyanet'in arkasında kılmıyorsa tekrarcı. Bu mantığı işlettiler. Peki bu ithamı yapan kişi kim? Avrupa'da ilk Selefi mescidi açan kişi.
Bu.
Türkiye'de sen bunu yapınca tekfircilik oluyor. Yani şimdi Allah bazı insanların eline değer yargılarını vermiş. Söylüyor ki Allah değer yargılarını vermiş. İnsanlar bunları tartmalı. Yani teminden beri getirdik ya peygamberlerin davetlerini bir dışarıdan bir bakalım. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam evet. İşte bir çöl bedevisi görünümünde. Hatta büyük büyük elçileri bile yerde toprağın üstünde karşılıyor. Elleriyle yiyen. Hatta bereketin ellerde olduğunu söyleyen bir peygamber. Yere düşeni şeytana bırakma ye diyen bir peygamber. Yani şimdiki insanların gururu varsa öncekilerin de gururu vardı. Şeytan aynı şeytandı. Şimdi bunları aşması isteniyor insanlardan. Bunlara takılmaması. Asıl şey neyse ama bu peygamber aleyhissalatü vesselam vahyin sahibi. Allah'ın indirdiği vahiy için onu seçmiş. Bunun delilleri çok açık. Delilleri boş ver. Ya böyle yapan bir adamdan hadis mi alınır? Yani toplum yargılarına muhalefet eden birisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Davranışlarında. Hani mürüvvet olayını getireceğim. Toplum değerlerine muhalefet eden birisinden din mi alınır? Olabilir. İsterse ayı ikiye yarsın. Böyle adamdan din mi alınır? Allah hangisinden sorumlusudur ama?
Telefonuma doğru bir şey olmaz.
Allah delilden mi sorumlu tutuyor yoksa toplumun kendisine haktan uzaklaşmak için oluşturduğu dağlardan mı sorumlu tutuyor? Bunları mazeret sayıyor. Allah saymıyor. Bak, Yahudiler hakkında söylediğin şu hadis çok ilginç bir hadis. Yahudilerin alimlerinden 10 kişi bana iman etseydi hiçbir Yahudi kalmaz bana iman eder diyor. Taklit Yahudilerin özelliği. Alimler varsa gidelim. İşte o koyun olayı. Aynı koyunun biri düşmüş de suyun tamamı uçurumdan aşağı atlamış.
Sarıcan.
Yahudiler böyle bir durum olmaktan çıkıyorlar. Ben
su içemem. Hocam sarı. Siyah mı içen? Allah. Daha sarı olur.
Bunlar artık zaten kabullendirmek çok zor insanlar olacak. Anlatıyorum da bir bilgi okuyan, araştıran olacak. Yani
Muhammed abi yakaladı orayı yani format olayı.
Evet. Bu Ankara lahmacunu galiba.
Bu pide. Ölü mü? Allah hazırlatmış.